Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 9.
Süleyman Bey utanmakla gülmek arası bir ifade takınarak ağzını öylesine açıp sağ elinin iki parmağına koltuğun kenarındaki mikifari yürüyüşü yaptırırken derinden konuştu. Van Gölü'nün yüz ölçümü de 3713 kilometre karedir. Mitterrand iki elini yanlarını açarak oturduğu yerden zıpladı. Gördünüz mü işte? Niçin utanacakmışsınız yani? Az sonra biraz biraz kendine gelen Süleyman Bey, boynu bükük pozisyonda halının kenarına bakarak konuştu. İnsan utanıyor ne de olsa. Daha sonra ülkemize gelen konuk devlet adamlarına, kendi diplomatları daha uçaktan inmeden sıkı sıkı tembih etmişlerdi. Tanışacağınız Hüseyin Demirel, enflasyon denilince çok utanmakta, kaçıp saklandığı için de ikili görüşmeler yapılamamaktadır. Görüşmelerin selameti bakımından enflasyon kelimesini anmamanız yerinde olacaktır. Nitekim Mitterrand'dan sonra ülkemize gelen İngiliz Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, enflasyon kelimesini ağzına almamaya özen göstermiş, şöyle konuşmuştur. Bizimkisi küçüktür. Süleyman Bey anlamış, şöyle yanıtlamıştır. Bizimkisi ise ne çare ki büyüktür. Yani Hurd enflasyon dese gitti ikili görüşmeler. Utanıyor çünkü. Peki, Cumhurbaşkanımızı utandıran bozuk ekonominin sebebi neydi? Utanmazlar. Ya da utanması gerekenler utanmadığı için o utanıyordu. İrade-i milliye. İrade-i milliye. Yani bir milletin aklı, beyni. O sene yapılan seçimlerde yine söz millete düşmüş ve irade-i milliye konuşmuştu. Ne var ki bizim irade-i milliye, salı pazarına gittiğinde karpuz, kavun, domates, turp, kabak, hıyar gibi zerzevatın iyisini seçmesini biliyor da, sıra zevata gelince seçmesini pek beceremiyor. Bakıyorsunuz zerzevatın iyisini kapmış götürüyor ama zevat çürük. Zerzevat seçerken mıncıklayıp altına üstüne bakıyor. Zevat seçerken o kadar üzerinde durmuyor. Halbuki karınların doyması, tencerelerin kaynaması için zevat da en azından zerzevat kadar gerekli. Peki hıyar? Pardon, memleketi idare edecek zevat nasıl seçilir? İşte irade-i milliye ile. Bunun adına demokrasi dedikten sonra geriye kalıyor irade-i milliyenin kazaya uğramadan ortaya çıkması. Önce tarihimize bakıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında kimileri sandıkları açıp içindeki irade-i milliyeyi yürüttüğü için ilk meclisler daha çok seçim sandıklarının kilit ve menteşeleri üzerinde durmuştu. Sandığın kutru, metre murabba olarak ebadı, çıta ve köşe bentleri üzerinde uzun tartışmalar yapılmıştır. Misal, İstanbul mebusu Hamit Efendi, irade-i milliyenin zayi olmaması için sandığın menteşeleri üzerinde söz alarak kürsüden şöyle seslenmişti. Efendiler, meclisi mebusana şunu ifade etmek isterim ki, rey sandukası menteşelerinin kavim bir maddeden mamul olması, ahalinin attığı reylerin zayiatını bertaraf edecektir. Bu en mühim noktadır. Bu vesileyle nazar-ı dikkatinizi menteşeler hususuna çekmek isterim. Muhalif milletvekilleri ise laf attılar. Köşebentlere temas et, köşebentlere. Neyin köşebentleri? Sandukanın. Köşebentleri kavim olmayan bir sandukada irade-i milliye zayi olmaz mı efendi? Bunun üzerine müzakereler sandukaların köşebentleri üzerine kaymış, seçim sandıklarına birer köşebent çakılması da karara bağlanmıştır. Ki irade-i milliyeyi kimse sandığın içinden yürütmesin diye. Daha sonraki yıllardaysa sandıkların menteşe ve köşebentleri değil de seçim mahallindeki mevkii tartışıldı. Çünkü o sıralar demokrasimizdeki aşamayla sandığın içindekilerin güvenliği sağlanmıştı. Ama bu kez de sandığın kendisinin çalınması söz konusuydu. Nitekim birçok seçimde kaybedeceğini anlayan taraf, sandığın içindeki irade-i milliye ile birlikte kaçırıp saklamıştı. Bunun üzerine mebuslar, bu sefer sandukaların mevki üzerinde konuşma yaptılar. Efendiler, irade-i milliyenin zayi olmaması için, sandukaların el yetişmeyecek bir yüksekçe yere rapt edilmesi. Sandıkların el yetişmeyecek kadar yüksekçe bir yere rapt edilmesine muhalif olanlar yine sataşmışlardır. Peki irade-i milliye oraya nasıl yetişip de sandukaya girecektir efendi? Trabzon mebusuysa şöyle bir öneride bulunmuştur. Efendiler, İrade-i milliyenin tam tamına zuhur etmesi ve sandığın gasp edilmemesini teminen, sandığın seçim mahallindeki zaptiyenin ayağına zincir ile kavi biçimde raptın için idrak edilmemektedir. İrade-i milliyenin sandıkla birlikte kaçırılmaması için, sandıkların oradaki görevli zaptiyenin ayağına zincirle bağlanması görüşü önceleri taraftar bulmuştur. Ancak zaptiyenin çişi geldiğinde ortaya ciddi sorunlar çıkmış, sandığın da zaptiye ile birlikte kenefe götürülmesi irade-i milliye kenefe girdi şeklinde yorumlanmıştır. Peki, irade-i milliyenin yerini bulması için ne zaman sandığın menteşesinden, köşe bentinden, durduğu yerden sıra içeriğine geldi? Henüz değil. Çünkü oyları, yani irade-i milliyeyi çalanlar bu sefer de daha oyları sandığa girmeden çalmanın yolunu buldular. Bilmiyorum, gelmiş geçmiş seçimleri izlediniz mi? İzlediyseniz, irade-i milliyenin sandığa girmeden, hatta vatandaşını kafasının içindeyken nasıl yürütüldüğünü de görmüşsünüzdür. Önceleri, seçim kampanyalarının ilk günleri evlere su bağlamak, kapının önünü asfaltlamak, küçük olana iş bulmak, telefon vermek gibi vaatlerle geçerdi. Sonra, partiler ve partilerin adayları yöntemi daha da geliştirdiler. Misal, yeni ilçe olan beldelerin birisinde DYP adayı her haneye birer öterli duvar saati dağıtmıştı. Saatin göbeğinde de vatandaş oyunu DYP'ye ver yazılı. Reyler böylece biraz DYP'ye doğru kaymıştı. Bunu duyan SHP adayı kasabaya koşup her seçmede birer transformatörlü radyo aldı. Oylar bu sefer de biraz SHP'ye döndü. Bunun üzerine bağımsız iki adaydan birisi şehre inip seçmenlere birer düdüklü tencere, öbürü teflon tava getirdi. Seçmenler kahvehanede, teflon tavada tava. Allah razı olsun getirenden, dediler. Bunu duyan RP adayı birer buzdolabı dağıtarak öne geçti. MÇP adayı birer yatak odası takımı, DSP adayı ise birer karyola bıraktı evlere. SP adayı komodin, DP adayı buharlı ütü, MDP adayı birer tost makinesi. Vatandaşlar bu sefer kahvehanede, Allah razı olsun tost makinesinde tost da güzel oluyormuş, dediler. ANAP adayı ise irade-i milliyenin sahiplerine sehpası, anteni ve uzaktan kumandasıyla birer renkli TV göndererek öne geçti. Seçimi kazandı. Sonuçta beldedeki vatandaşlar evlerini bir güzel döşediler. Evlerde mikser, fritöz gibi eksikler kaldı ama o kadar da olacak. Gerçi eksiği olanlar eksiklerini birer liste yapıp ceplerine koydular. Şimdi beldeye uğrayanları arada bir soruyorlar. Acaba bir dahaki seçim ne zaman? Görüldüğü gibi bu durumlarda irade-i milliye memleketi idare edecek zevatı seçmek için değilse bile kredi kartı gibi ev döşemekte çok işe yarıyor. Bu yeni bir yöntem değildir. Eski yıllarda da kimi adayların seçmenlere birer çift ayakkabı alıp seçimden önce birer tekini dağıttıklarını, beni seçerseniz ikinci tekini alırsınız aziz vatandaşlar diye tembih ettiklerini herhalde duymuşsunuzdur. Tabii uygarlık ilerledikçe bu işin de şekli değişti. Kimisi ayakkabı yerine düdüklü tencere dağıtmaya başladı. Ancak adaylar düdüklünün kapağını vermediler. İrade-i milliyenin sahipleri adayı seçip düdüklünün kapağını öyle aldılar. İrade-i milliyeye devam. Seçmenler evlerini bir güzel döşediler. Eksiklerini, üksüklerini giderdiler. İyi bir mahsul kaldırmış gibi oldular. Şimdi kahvehanede oturmuş artık gelecek seçimlerin birer değerlendirmesini yapıyorlar. Allah'ın izniyle bir dahaki seçimde de birer binek arabası. Şart oldu. Sonracıma birer de traktör. Diyelim ki oğlunu evlendirecek olanlar ya da kızını gelin edecekler de bir dahaki seçimi beklemekte. Ki çocukların evlerini döşeyip eşyalarını eksiksiz tamamlayabilsinler. Köylü vatandaşlar eskiden çocuklarını evlendirebilmek için ineğini satardı. Şimdi ise irade-i milliyeyi. Zaten elinde kullanacağı irade-i milliyesi olmayanlara da kimse kız mız vermiyor. Diyelim ki kızını isteyen olursa, divana oturmuş kız babası tesbihini çeke çeke soruyor. Peki damat ne iş yapar? Çifti, çubuğu, tarlası falan filan var mıdır? Tarlası yoktur da irade-i milliyesi mevcuttur. O zaman kısmetse verdik gitti. İçkisi kumarı yoksa, askerliğini de yapmışsa, bir de elinde irade-i milliyesi olduğuna göre, Görüldüğü gibi irade-i milliye ütüden traktör sahibi olmaya, oğlan evlendirmekten kapının önünün asfaltlanmasına kadar her alışverişte kullanılabiliyor. Her işe yarıyor. Bir tek memleketi idare edecek adam gibi adamları seçmeye yaramıyor. Süleyman Eğlence Merkezi. Bu hikaye Süleyman Demirel'in ya 7. ya 8. kez gelişinin ilk günlerini anlatır. Baba yine gelmişti. Yıl 1991-92. Onun başbakanlık koltuğuna oturduğu günden başlayarak aylarca şenlikli eğlenceler sürdü. Zaten şenlikli eğlenceler bittiğinde baba yine gitmişti. Bu kez Çankaya'ya. Babanın geldiği günlere dönersek. Arhavi heyeti, Bakanlar Kurulu salonunda Süleyman Bey'e folklor gösterisi yaparken, diğer il ilçe teşkilatlarından gelmiş bandolar, bağlama ekipleri, ince saz heyetleri, davul zurnacılar, yağlı güreşçiler, efeler, zeybekler, başbakanlık binasının dört bir yanında sıralarını bekliyorlardı. Sırası gelen beyefendinin huzuruna çıkıp gösterisini yapıp gidiyor. Tabii Ankara'da ne kadar köfteci, simitçi, şerbetçi, işportacı, kestaneci, lahmacuncu varsa onlar da başbakanlığın çevresine. Kolonya esans satanlar, bıçak bileyenler, naylon leyen kova satıcıları, emlakçılar, sünnetçiler, ayakkabı tamircileri, çakmaklara gaz dolduranlar, badana boyacılar, hırdavatçılar, su tesisatçıları. Diyeceksiniz, peki su tesisatçısı niye gelmiş? Belki sululuktandır. Denilene göre ne Mesut Yılmaz'ın ne de Tansu Çiller'in ekonomik istikrar paketi piyasayı bu kadar canlandırabilmişti. Her gün çok sayıda heyet başkente akın ediyor. Oteller, hanlar dolu dolu. Lokantalar, kebapçılar, restoranlar, çarşı, pazar. Başbakanlığın ikinci katındaki Bakanlar Kurulu salonunda mahalli efe giysileri içindeki dört kişi ellerini birbirinin omuzuna koymuş, halka olmuşlar. Diğer üç kişi de onların üzerine çıkmıştı. 19 Mayıs bayramlarındaki lise öğrencilerinin yaptıkları kule gösterisini yapıyorlar başbakana. Bakanlar Kurulu salonu ise çepeçevre insan dolu. İçeride belki 1000 kişi var. Masaların üstü, masaların altı, kitaplık rafları, pencere pervazları, o hükümette Demirel'in koalisyon ortağı olan Erdal İnönü'nün koltuğuna belki 30 kişi oturmuş. Başbakan Demirel baştaki masasında ayakta. Gerçi Süleyman Bey'in masanın altı üstü, yanları, çekmecelerin içi de insan dolu. İnebolu heyeti bu. Başbakanlığa gelip Süleyman Bey için kule kuruyorlar, o da öyle seyrediyor. Kule kuran efelerin en üstündeki koynundan bir bayrak çıkarıp açınca hep birlikte il olmak istiyoruz, il olmak istiyoruz, il olmak istiyoruz diye 3 kez bağırdılar. Sanki yerde söyleseler olmaz. Başbakansa fevkalade güzel bir gule yaptınız dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz kimin için varız? Sizin için varız. Gerçi bu gibi durumlarda ufak tefek aksilikler olmuyor değil. Kule kurarken efelerden birisi kulenin altında mı olacak, üstte mi çıkacak şaşırdı demek ki. Ya da kimin sırtına çıkacak karıştırdı. Bir ara gözlerini kapatıp haydi bire efeler diyerek yakaladığı birisinin sırtına atlayıverdi. Sırtına birisinin binmekte olduğunu gören gözlüklü, kravatlı, koltuğunun altı dosyalı bey o sırada başbakana kararname imzalatmaya gelen başbakanlık müsteşarı. Kuleci efe haydi bire efeler diyerek ayağını müsteşarının boynuna attığında müsteşar kaçmayı denediyse de geç kalmıştı. Efe kule hareketine ne kadar çalışmıştı ki ikinci zıplayışta müsteşarın sırtına yerleşmişti bile. Artık müsteşar kaçsa da faydası yok çünkü kaçtıkça efe de sırtında gidiyor. İn aşağı beyefendi dediyse de efe kendini öbür efe arkadaşının sırtında sanıyor, müsteşarı duyacak halde değil. Ve efe müsteşarın sırtında koridorlara doğru yol alırken canhıraş bağırdı. İl olmak istiyoruz. Kule gösterisi yapan heyet, Bakanlar Kurulu salonunda kulesini kurarken Afyon heyeti bando takımı ile Yeşil Hemşin heyeti kemençe tulum takımı ve İnegöl heyeti Bakanlar Kurulu salonunda İnegöl köfte pişirecek aşçı takımı ile sıra bekliyor. Başbakanlığın ön tarafında Denizli heyeti, arka taraflarında da Bayburt, yan tarafta Şerefli Koçhisar, Artvin, Turgutlu, Kızılcahamam, Siverek heyetleri provalar yapıyorlar. Bandolar, izci takımları, melekler, efeler, gazi ve malüller. Burada da önemsiz sorunlar çıktı. Misal, Erzurum heyeti, Bakanlar Kurulu salonunda başbakana cirit gösterisi yaparken görevliler olmaz dedi. Olmaz, bir defa atlar nerede koşacak? Giresun heyetinin ise salona bir balıkçı teknesi sokup Süleyman Bey'e temsili hamsi avı gösterisi yapması uygun görülmedi.
Ayrım sonu.